Balkanlara yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz Balkanlara doğru. Kadriye Şener hazırlıyor bu programı. Tolga Kökten'le çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Sevgili dinleyenlerimiz, çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizim telefon numaralarımız. E-posta adresimiz de var: balkanlarayolculuk@trt.net.tr. WhatsApp'ta da hattımız çift 090 505 756 0150. Evet, bu numaradan bize mesaj atabilirsiniz, yollayabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Yunanistan'da genel seçimler yaklaşıyor. 21 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerde partilerin seçim gündemi, seçim kampanyalarında öne çıkan konular, Türkiye ile olan ilişkiler açısından bu seçimin önemi, hangi partiden hangi Türk adaylar var, Yunanistan'daki Türklerin seçimlerinden, bu seçimlerden beklentileri nelerdir? Bunların hepsini konuşacağız. Gazeteci, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu bizimle birlikte. Ozan Bey, merhaba.
Merhabalar Yasemin Hanım, Batı Trakya'dan selamlar.
Selamlar, saygılar bizden de. Evet, Yunanistan'da genel seçimler yaklaşıyor. 21 Mayıs 2023 Pazar günü değil mi?
Evet, önümüzdeki pazar günü seçimler var. Evet, çok doğru.
Peki seçim kampanyaları nasıl ilerliyor, anlatır mısınız bize biraz?
Evet, aslında Yunanistan'da Türkiye'dekinin aksine oldukça sessiz bir süreç yaşanıyor diyebiliriz. Hı hı. Şöyle ki, çok yakın günlere kadar Türkiye'deki seçim yarışı Yunanistan kamuoyunda daha fazla gündemi işgal ediyor diyebilirim. Evet. Ancak son haftada tabii ki Yunanistan'daki seçimlerin de yaklaşmasıyla ve çok az bir süre kalmasıyla birlikte bu yoğunluk biraz arttı. Artık gündemde, kamuoyunda, basında, medyada, hı-hı, seçimler tartışılıyor. Şu anki Kyriakos Mitsotakis, Başbakan Mitsotakis başkanlığındaki Yeni Demokrasi Partisi, hı-hı, ve bir önceki başbakan Sayın Alexis Tsipras başkanlığındaki ana muhalefet Syriza Partisi'nin yarıştığı bir seçim yarışı olacak gibi görünüyor. Anketler, son 1-2 hafta boyunca yapılan anketler, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'ne bir %5 ile 7 aralığında bir liderliği gösteriyordu.
Yeni Demokrasi Partisi hangisi? Tsipras mı, Mitsotakis mi?
Mitsotakis.
Tamam.
Mitsotakis'in partisi.
Yüzde kaç demiştiniz?
%5 ile 7 aralığında bir önderliği söz konusu, bir, hı-hı, birinciliği söz,
önde,
konusu. Ancak şöyle bir durum söz konusu Yunanistan'da. Bu seçimler nispi temsil sistemine göre yapılacağı için, hı-hı, Yunanistan'da önümüzdeki pazar günü herhangi bir siyasi partinin tek başına hükümeti kurma yeterliliğine sahip olması beklenmiyor. Muhtemelen, hı-hı, ya koalisyon hükümeti oluşturulacak kısa süre içerisinde, ya da Yunanistan farklı bir seçim kanunuyla, farklı bir seçim yasasıyla muhtemelen Temmuz ayının başlarında ikinci bir seçim yarışına hazırlanacak gibi görünüyor. Kampanyalara gelirsek, Yunanistan'da şu anda mevcut hükümet, Yeni Demokrasi Partisi ve Başbakan Mitsotakis seçim kampanyasını ülkedeki ekonomik durumun, ekonomik krizden çıktığına ve ekonomik durumun giderek iyileştiğine yönelik bir kampanya sürdürüyor. İşsizliğin %17,5'tan %11,5'a indiğine, asgari ücretin 780 euroya, 600 eurodan 780 euroya yükseldiğini ve önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceği temelinde ekonomi ağırlıklı, ekonominin düzeldiğine dair söylemleri geliştirdiği bir seçim kampanyası yürütüyor.
Peki Ozan Bey, evet, bu söylemler var da halkın hissettiğini, bu da çok önemli tabii.
Evet, Yunanistan'da ciddi anlamda hayat pahalılığı var, enflasyon var. Marketlere gittiğinizde, raflara baktığınızda çok ciddi anlamda fiyatların arttığını ve sürekli bir artış trendi içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bu da halkın cebine bir şekilde aslında söylenenlerin, iddia edilenlerin pek yansımadığını söyleyebiliriz. Bunun için de ana muhalefet partisi başkanı Tsipras anketlerin yanılacağını, kendilerinin birinci parti olduğunu, halkın ekonomik darboğazdan ve hayat pahalılığından son derece şikayetçi olduğunu öne sürüyor, bunları dile getiriyor, böyle bir söylemi geliştiriyor. Bunun yanı sıra Yunanistan'da biliyorsunuz bundan aylar önce bir dinleme skandalı patlak vermişti. Dinleme skandalı ve özellikle de Şubat'ın sonunda meydana gelen tren faciasıyla ilgili konuları ana muhalefet partisi gündemde tutmaya, ön sıralarda tutmaya çalışıyor, gayret ediyor. Her halükarda hükümet kurulamayacak çok büyük bir ihtimalle. Birinci parti ile üçüncü parti, yani Yeni Demokrasi ile PASOK Partisi'nin veya ikinci parti olma ihtimali olan Syriza ile Tsipras ile PASOK Partisi'nin olası bir koalisyonu konuşuluyor, tartışılıyor. Ancak bütün göstergeler ikinci bir seçim yarışının muhtemel olduğunu gösteriyor. İkinci bir seçim yarışı da farklı bir seçim kanunuyla yapılacağı için orada bonus milletvekili uygulaması olacak ve muhtemelen tek başına bir siyasi parti seçimleri göğüsleyen birinci olan parti tek başına hükümeti kurabilecek şeklinde yorumlar yapılıyor. Beklentiler bu yönde. Tamam. Batı Trakya'ya bakacak olursak yaklaşık 20 Türk milletvekili adayı var. Bunlar Yunanistan'da mecliste temsil edilen siyasi partilerden ve daha küçük meclise girme şansının olmadığı bazı siyasi partilerden de adaylarımız var. Ancak tabii ki seçilme şansı olan milletvekili adaylarımız belirli ve sayılı. Bunlar mecliste temsil edilen siyasi partilerden olan adaylarımız. Şu anda İskeçe'de iki Türk milletvekili, Gümüşhane'de bir Türk milletvekili olmak üzere toplam üç Türk azınlık milletvekili var. Tabii Batı Trakya Türkleri bu temsil gücünü korumak niyetinde, korumak istiyor. Amacımız bu. Bizim için neden seçimler önemli? Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun kendine özgü birçok sorunu var. Uğradığımız haksızlıklar, adaletsizlikler var. Ve bunlar da beraberinde birçok sorunu getiriyor. Bu sorunları Atina'ya, merkeze, hükümete iletebilmek için, çözüm taleplerimizi dile getirebilmek için, çözüm önerilerimizi seslendirebilmek için bizim Türk azınlık üyesi milletvekillerine ihtiyacımız var. Mecliste Türk azınlık milletvekilleri olduğu zaman bu sorunlarımızı bir şekilde meclise, Atina'ya taşıyabiliriz. Olmadığı zaman bu ciddi bir sorun teşkil edebiliyor. Tabii burada önemli olan seçimlerden sonra hem Türkiye ile Yunanistan arasında bir diyalogun başlaması. Bunu biz deprem dönemlerinde gördük. Bu diyalog sürecinin somut sonuçları olması önemli ve bu ortamın, bu sürecin Batı Trakya Türk azınlığına da olumlu yansıması önemli. Bizim Batı Trakya Türkleri olarak beklentimiz, talebimiz, isteğimiz bu doğrultuda, bu yönde. Bunun için de öncelikle kendi milletvekillerimizi, kendi temsilcilerimizi mutlaka seçmeliyiz. Batı Trakya Türkleri mutlaka pazar günü sandık başına gitmeli, oy hakkını kullanmalı ve tabii ki de seçilme şansı yüksek olan Batı Trakya Türklerinin sorunlarına ve hassasiyetlerine sahip çıkan adaylar üzerinde yoğunlaşmalı diyorum.
Peki Ozan Bey, siz aslında son cümleyle bana bir sinyal vermiş oldunuz ama ben de şu soruyu sormayı düşünüyordum. Hani sizler için hani nasıl bir hangi lider ya da hangi koalisyon sizin ihtiyaçlarınızı, Türk azınlıkların ihtiyaçlarını karşılayacak yönde olabilir?
Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Gerek Sayın Miçotakis, 4 yıldan beri aslında görev başında ve başbakanlık yaptı mevcut hükümet. Mevcut hükümetten somut bir şeyler görebildik mi? Ne yazık ki Batı Trakya Türk azınlığı olarak temel sorunlarımıza bir çözüm önerisi, bir çözüm yaklaşımı göremedik maalesef. Mevcut sorunlar devam etti. Ondan önce 4,5 yıl boyunca Alexis Tsipras başkanlığında ama aşırı sağcı bir küçük bir koalisyon ortağıyla birlikte 4,5 yıl boyunca yine hükümette kalmışlardı. Tsipras ve Kamenos liderliğinde bir hükümet vardı. O dönemde de böyle bazı küçük adımlar atılmış olsa da çok ciddi sorunlara kanayan yaralara neşter ne yazık ki vurulabildi diyemiyoruz. Dolayısıyla bu Yunanistan'da hükümetlerin aslında Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarıyla ilgili yaklaşımlarında genel bir sorun olduğunu söylemek gerekir. Yunanistan'daki herhangi bir hükümet Batı Trakya Türk azınlığıyla ilgili bakış açısını, felsefesini, anlayışını aslında değiştirmek gerekir.
Evet.
Batı Trakya Türklerine tabu gözüyle, ön yargılarla bakılmaması gerekiyor. Batı Trakya Türklerinin bu ülkenin bir parçası olduğunu, yıllarca birikmiş sorunlarının olduğu ve bu sorunların çözüme kavuşması gerektiği bir toplum kesimi olarak bakması gerekiyor. Herhangi bir hükümetin hangisi olursa olsun bu. Bizim ümidimiz şu: Türkiye ile Yunanistan arasında olumlu bir süreç devam eder, başlar ve devam eder. Bu da bizim Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının çözümüne olumlu bir katkı sağlar. Açıkçası şu anda beklentimiz bu yönde diyebilirim.
Anlıyorum. Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederiz Ozan Ahmetoğlu. İskeçe Türk Birliği Başkanı gazeteci Ozan Ahmetoğlu ile sohbet ettik sevgili dinleyenlerimiz. Yunanistan'daki genel seçimler ve elbette Türkiye ile ilişkiler açısından bu seçimin öneminden bize bahsetti Ozan Ahmetoğlu. dinleyenlerimiz, bugün Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil'i ağırlıyoruz stüdyomuzda. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden hocamız. Hocamız bize Osmanlı'nın Balkanlardaki önemli kentlerinden biri Üsküp'ten bahsedecek. Üsküp'teki Osmanlı mirası olan eserlerden söz edeceğiz Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil'le. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Zeki hocam. Efendim.
Evet, bizim için önemli olan kentlerden birisi Üsküp. Zaman zaman telefon bağlantılarıyla sesini duyuruyor bize Üsküp'te yaşayanlar Balkanlara yolculukta. Üsküp'ün şöyle bir tarihçesine baktığımızda nasıl bir hikaye vardır?
Üsküp aslında Osmanlı'nın Edirne'den sonra ve Selanik'ten, yani Edirne, başta Edirne, Osmanlı Devleti'nin merkezi olunca, başkenti olunca ardından Selanik ve Üsküp geliyor. Üsküp de Selanik'in 200-300 kilometre kuzeyinde, kuzeybatısında ve uç beylik olarak geçer. O dönem için. Evet. Yani bu bahsettiğim dönem Fatih dönemi öncesi olan dönemden Fatih bahsediyorum. Yani Yıldırım Beyazıt dönemi ve Mehmet Çelebi dönemi, II. Sultan Murat dönemi ve ardından Fatih dönemi. Üsküp aslında Osmanlı'nın 1392 yılındaki fethiyle Osmanlı idaresine katılıyor. Üsküp'ün fethinde özellikle Üsküp Fatihi olarak Paşa Yiğit Bey geçiyor ve oğulları İshak Bey, Turhan Bey, bunlar uç beyleri aslında ve Üsküp'ün fethini bunlar oluşturmuştur. Ve nitekim Üsküp'ün 1392 yılından sonra ilk beyler beyi Paşa Yiğit'tir. Ve Paşa Yiğit Bey ilk Üsküp'ü fethettikten sonra, ilk beyler beyi olduktan sonra kendi camisini, medresesini, han, hamamını hemen bugünkü Üsküp Türk Çarşısı'nda kuruyor. Meddah Baba Medresesi ve hemen yanında Paşa Yiğit Camii günümüzde yıkılmış ama Meddah Baba'nın yeri belli. Bir de Paşa Yiğit'in türbesi de bu cami haziresinde yer aldığı için türbeyi de restore edildi ve ayağa kaldırıldı. Son 10 yıl içinde yapılan bir restorasyon. Bu Üsküp'ün ilk çekirdeğini oluşturan yapılar.
Bir daha söyler misiniz hocam? İlki Meddah?
Meddah Baba Medresesi.
Evet.
Ve? Paşa Yiğit Bey Camii ve cami haziresindeki türbesi.
Türbe. Türbe duruyor, o türbe restore duruyor, edildi.
O restore edildi. Diğer yapılar, Meddah Baba Medresesi, o da restorasyon demeyeyim de rekonstrüksiyon yapıldı. Yani yeniden bir tasarımla medresenin
inşa edildi. Anladım.
Türbenin hemen bahçesinde, yanında. Hazire'de, eski Hazire'de ama bahsettiğim yerde çarşının tam göbeği. Bundan sonra ikinci beylerbeyi olarak Paşa Yiğit Bey'in oğlu İshak Bey, ki o da Üsküp fethinde bir ordunun bir kanadına komutalık ediyor. İkinci beylerbeyi de oğlu İshak Bey'dir. İshak Bey Üsküp'te bugünkü Üsküp'ün çarşısı, bit pazarı, Üsküp Türk Çarşısı dediğimiz bit pazarı ve hemen onun yanında Bedesten inşa ediyor. Yani Bedesten dediğimiz çarşının alışveriş merkezinin bugünkü tabirle çekirdeği. Yani Bedesten günümüzde kısmen ayakta, hala çarşıdaki görevini devam ettiriyor. Güzel. Yani bir ticari yapı. Hemen 200 metre ilerisinde şeyini inşa ediyor. Camisi, camiyle birlikte hamam. Bir de çarşı içinde Bedesten'in yanında han inşa ediyor. Yani Kapanhan.
Kapanhan adı.
Kapanhan. Kapanhan ve bu cami, medrese, hamam yapıları şehrin ilk nüvesi oluşturuyor. Günümüzde bu yapılardan cami ayakta, İshak Bey'in türbesi ayakta, bahsettiğim şehir hanı ayakta, bahsettiğim bedestende kısmen değişikliğe de uğrasa ayakta. Ve bu sebeple bütün bu yapılar şehre Türk şehir dokusunu veriyor.
Evet. Türk şehir dokusunun en önemli özellikleri neler hocam?
Türk şehir
bir
dokusunda
bir bedestenin olması,
dini yapının olması, yani cami, türbe neyse bu yapıların olması, medreseyi de dini yapı olarak ekliyoruz. Ticari yapıların olması,
bedesten
han, bir de arasta.
Arasta'da
ticari yapı, bu da çarşıyı oluşturuyor. Tamam. Arasta dediğimiz kapalı çarşı gibi düşünün. Eskiden zaten Üsküp çarşısı kapalı çarşıya benzer sokaklar var ve her sokakta Bakırcılar Sokağı. Yani bütün bakırcılar bir arada.
Orada, evet.
İşte sobacılar, soba yapanlar. Tamam. Dericiler, hepsi bir arada. Hı hı. Ve piyasadaki denge de, fiyat dengesi de hepsi bir arada olunca
belirleniyor, değil mi?
Belirleniyor. Kendileri fiyat kalitesine göre fiyatlar belirleniyor. Hı hı. Bunun yanında İstanbul fethinden sonra diğer bir önemli külliye de 2. Sultan Murat Külliyesi. İkinci Sultan Murat Külliyesi hemen bu çarşının tam karşısında, tepede inşa ediliyor ve Üsküp'e hakim, çarşıya hakim bir tepede. Camiyle birlikte medrese, Sultan Murat Medresesi, camisi, hemen yanında mektebi ve diğer yanında da hamam gibi yapıları inşa ediyor. Şehrin ikinci mahallesi şeklinde. Ve bu şekilde şehrin, Üsküp şehri ilk dönemde İki mahalleden oluşuyor. Ve günümüzde bunlar birbirine organik olarak bağlıydı. Sadece arada şimdi bir bulvar geçildiği için. Yoksa 2. Sultan Murat Külliyesi ile İshak Bey Külliyesi ve çarşı iç içeydi.
Evet.
Hemen arkasında bu bahsettiğim dönem Fatih dönemi. Yani İstanbul'un fethinden önceki Üsküp'te bu yapılar var. Üsküp'te Türkler de var, çarşı da var, bit pazarı var, bedesten var, camiler var, hanlar var, hamamlar var. Arkasında şehir üçüncü bir mahalle oluşuyor. Yani mahalle mahalle oluşuyor. Biraz önce dediğin Türk şehir dokusu nasıl oluşuyor? İşte ikinci bir mahalle oluşurken tekrar bir dini yapılar, tekrar bir ticari yapılar, tekrar bir sosyal yapılar yanına ekleniyor.
Tamam.
Sosyal yapı dediğimiz hamam. Tamam. Çeşme falan işte bu gibi yapılar. Dini yapılar, cami. Üçüncü mahallede kim oluşturuyor? Paşa Yiğit'in torunu, İshak Bey'in oğlu İsa Bey. Bu da kendi camisini, kendi zaviyesini de inşa ediyor. Ve onun hemen çarşının içinde bir de hamamını inşa ediyor.
Tamam, peki bunların yanında şey de var mı hocam? İkame ettikleri.
İkame ettikleri bu evler. Şehir nüvesi çekirdeğinin etrafında mahalleler oluşuyor.
Tamam.
Günümüzde de Ankara'da bakın işte Kızılay merkez diyoruz, meydan diyoruz. Onun etrafında bakanlıklar, idari şey, onun yani içinde işte ticari yapılar yani dükkanlar ve onun etrafında mahalle oluşuyor. Yani bir basit tabirle.
Yani o zaman şöyle mi düşünmemiz lazım? Üç ayrı mahalleden oluşuyor dedik ama onların her
çekirdeğini oluşturan.
Her mahallenin kenarında da yine ikame edilen yerleri var.
Mahalleleri var. Yani bunlar hepsi birbirine yakın mesafede. Yani bir insanın sosyal olarak ihtiyacı nedir? Dini yapı. İkincisi sosyal yapı. Üçüncüsü ticari yapı. Bir de idari yapılar da hemen yanında.
Tamam.
Yani eğer bir vilayette bir işi varsa falan hemen o da orada zaten.
Tamam.
Ana çekirdek dediğim gibi Paşa Yiğit'le oluşuyor. Oğlu İshak Bey'le devam ediyor.
Tamam.
Torunu İsa Bey'le yan mahalle, kenar mahalle oluşuyor.
Böylelikle üç mahalle tamamlanıyor.
Üç mahalle tamamlanıyor. Fatih döneminde ki Fatih döneminin sadrazamlarından Yaya Paşa var. Yaya Paşa kendi mahallesini dördüncü bir yere kuruyor. Orada da Yaya Paşa Camisi yapılıyor. Yaya Paşa Camisi'nin yanında hemen han, hamam, medrese, mektep ve etrafında bir mahalle daha oluşuyor.
Tamam.
Bunlar hepsi günümüzde gelebilmiş durumda.
Çok güzel.
Böyle bir durum olunca yani Fatih dönemi öncesi yapıların özelliğiyle Fatih sonrası dönemin yapıları arasında bir fark var. Bu fark da nedir? Yani erken dönem dediğimiz camilerden Sultan Murat Camii çok ayaklı bir cami ve tonozla örtülü. Şimdi çatıyla örtülü ama eskiden tonozla örtülüdür. Ve derinlemesine planlı, dikdörtgen planlı, derinlemesine planlı bir yapı. İkinci örnek nedir? Zaviye planlı cami. Zaviye planlı cami, caminin yanında odalar var. Yani sadece ibadet mekanı değil, bir de eğitim amaçlı kullanıldığı için zaviyesi var. Bu hem İshak Paşa, İshak Bey Camisi'nde de Alaca Camii bugünkü ismiyle, yani halkın arasında Alaca Camii, Alaca Camii de denmesinin sebebi nedir? Çinilerinin bol olması, süslemesinin bol olmasından Alacalı diyoruz ya, renkli. Halk arasında çok renkli olduğu için Alaca Camii olarak, banisinin ismiyle değil de halkın ismiyle yaygın kullanılıyor. Diğeri de İsa Bey Camii. İsa Bey Camii, o da zaviyeli. Birbirinden farkı nedir? Birisi kanatlarında, yan kanatlarında iki odalı, diğeri de tek odalı. Yani her iki harim dediğimiz namaz kılınan, ibadet edilen yerin her iki kanadında birisinde birer oda var, diğerinde de ikişer oda var. Bu erken dönem yapılarının sebebi, o kanatlardaki zaviyelerinin sebebi, Osmanlı'nın Balkanlarda ilk gidişinde İslamiyet'i kabul eden bir nüfus çokluğu olduğu için ve Osmanlı idaresini kabul eden bir nüfus olduğundan yeni İslamiyet'e geçeceklere eğitim veriliyor yan kanatlarda.
Anladım.
Ama Sultan Murat Camii ise o cami-i kebir veya Ulu Cami dediğimiz, Anadolu'nun her şehrinde diyoruz ya, Kayseri Ulu Camii, Sivas Ulu Camii, yani o merkezi cami konumundadır. Şehir gittikçe büyüyünce ne oluyor? Bu sefer 5. mahalleye ihtiyaç var. 5. mahalleyi oluşturan nedir? Mustafa Paşa. Yani Mustafa Paşa aslında Yavuz Sultan Selim döneminde bir paşa. Biz Koca Mustafa Paşa da deniliyor. Çoban Mustafa Paşa olarak da kayıtlarda geçiyor. Üsküp'te mutasarruf olarak, mutasarruf dediğimiz vergi dairesi başkanı ve vergi dairesi müdürü mü artık nasıl tarif edersek, vergi dairesinde vergiyi o topluyor ve merkezi o götürüyor. Ondan vergi toplamaktan sorumlu kişi mütesarrıf. Daha sonra merkeze çağrılıyor, İstanbul'a. Çoban Mustafa Paşa bu sefer İstanbul'da vezir oluyor, bakan oluyor. Ve bakanlığı da kendisi Gebzeli olduğu için, yani Kocaeli Gebze'den olduğu için orada kendi külliyesini de inşa ediyor. Ama ilk inşa ettiği yapı 1506 yılında Üsküp'teki Mustafa Paşa Camii. Hemen kalenin yanında, dibinde. Camiyle birlikte Mustafa Paşa Üsküp'e büyük yatırımları yapıyor. Vergi dairesi başkanı olduğu için su kemeri, su getiriyor. Hala kısmen ayakta.
Mustafa Paşa Camii duruyor mu hocam?
Duruyor. O Mustafa dedi. Paşa Camii duruyor. Mustafa Paşa Camii'nin yanında türbesini de yaptırıyor. Fakat o türbede kendisinin defnedilmesi nasip olmuyor. Gebze'de defnediliyor. Çünkü bakan olacağını bilmiyor adam. Yani kendi türbesini hazırlamış ama bakan olunca İstanbul'a merkeze çağrılınca bu sefer ikinci külliyesini de inşa ediyor. Orada da türbesini yapıyor ve orada defnediliyor.
Orada vefat ediyor.
O türbesinde yatıyor. Üsküp'teki makam türbesi. Ama adı Mustafa Paşa kitabesi de duruyor. Her şey
duruyor yine.
Her şey. Ama içinde şey yok.
Naaşı yok. Tamam.
Dördüncü mahalle olarak Mustafa Paşa Camii. Bu hemen kalenin yanında. Beşinci mahalle. Mustafa Paşa caminin yanında medrese, mektep, han, onun da kendi sosyal ve ticari yapıları var. Bu biraz daha tepede. Yani Üsküp böyle bir iki yamaç arasında bir vadi gibi düşünün. Arada çarşının içinden Serava Nehri geçiyor eskiden. o vadinin her iki yakasında Sultan Murat'la, Sultan Murat Camisi ile Mustafa Paşa Camii karşı karşıya geliyor. Hmm. Böyle şehir de arada kalıyor.
Peki nehir ne oldu? Kurudu mu hocam?
O nehri bizim de Türkiye'de yaptığımız gibi kanalizasyona bağladılar.
Ha, tamam.
Şu anda çarşının içinde gözükmüyor nehir.
Evet, evet.
Ama nehir, Serava Nehri Gora Dağları'ndan gelen bir ırmak, Serava Nehri Vardar'a bağlanıyor. Hı-hı. Yani Vardar Nehri hemen çarşının bitiminde.
Tamam.
Üsküp'te sembolik yapılardan günümüzde, hı-hı, kaç tane yapımız var soracak olursanız 18 cami ayakta. 3 tane şehir hanı ayakta. Hı-hı. Bir tane Rufai Tekkesi ayakta, bir tane Bektaşi Altı Ayak Tekkesi dediğimiz Kadiri Tekkesi ayakta, üç tane hamamımız var, bir Kosova Vilayeti Merkezi dediğimiz vilayet binamız ayakta, bir de hemen vilayet binasının yanında telgrafhane var. Telgrafhane de ayakta.
Güzel.
Telgrafhane ve vilayet binası Türkiye'nin uhdesinde, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin uhdesinde, Balkan Üniversitesi'nin idaresine tahsis edilmiş. Bunun yanında Üsküp'ün sembolü olan Taş Köprü. Taş Köprü de Fatih döneminde yapılan bir köprü.
Yani kullanılıyor mu hala?
Kullanılıyor. 1965'e kadar araçlar da geçiyordu. Yani karşı yakaya, Vardar Nehri'nin karşı yakası. Aslında Vardar Nehri'nin karşı yakası bugün Yeni Üsküp olarak Büyük İskender'in heykeli falan Üsküp'e gidenler görmüştür. O Yeni Üsküp olarak geçiyor. O sonradan gelişen, yani Osmanlı'nın son döneminde gelişen bir şehir. Köprü burada yaşayan nüfusun araziye gitmek için başta kullanılıyor ve geçitlerin, yani yaya geçiti ve diğer taşıtların geçmesi için kullanılan bir yapı. Köprünün bir özelliği var. Biraz da ondan söz edeyim.
Hocam ondan daha sonra söz edelim mi?
Tamam.
O köprü de önemli. Yine Üsküp'teki yapılarla ilgili daha detaylandırması,
gereken çok önemli gördüğüm, yani bu yapıların medreselerden bir tanesi ayakta. İsa Bey Medresesi, hı-hı, yıkılsa da ismi devam ediyor. İsim olarak devam ediyor. Saat Kulesi, ilk Osmanlı'da yapılan Saat Kulesi, hı-hı, Üsküp Saat Kulesi.
Tamam.
Bir de sonuç olarak Üsküp'ü Yahya Kemal Beyatlı'nın yetiştiği şehir. Hı hı. Annesinin mezarı İsa Bey Camii Haziresi'nde, Nakiye Hanım'ın mezarı. Hı hı. Günümüzde sembolik de olsa bir mezar taşı diktik ve sonuç olarak Üsküp'ün Üsküp'le ilgili, hı hı, şu cümleyle bitirmek istiyoruz. Yahya Kemal Beyatlı'nın sözüyle bitirmek istiyoruz.
Ah, ne güzel olur, güzel olur.
Yani nedir? Biz sende olmasak da sen bizdesin gene Üsküp.
Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil'di konuğumuz ve Üsküp'teki Osmanlı mirası eserlerden bahsettik. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Teninin üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışları. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklımda her kırmızı. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Her anın aklımda her kıvrımın. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. üzerinden kayan bir buzdur uzak bakışların. Hiç izlememiş olsaydım bu filmi canımı acıtırdı. Ama seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek beynimde bir kurşun. Seni bilmek, seni bilmek, seni bilmek en büyük ceza. Her anın aklında her kıvrımı. Sanmasınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatı. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Her anın aklımda her kıvrımı. Sanmasınlar asla seni benden ayrı.
Sevgili dinleyenlerimiz, Türkçeden Arnavutça'ya çevrilen edebi eserlerden söz etmek istiyoruz bugün. Türk edebiyatı eserlerinin Arnavutluk'ta gördüğü ilgi. Evet, daha çok hangi türde edebi eserler tercüme ediliyor acaba? Hangi dönemin eserleri en çok ilgi görenler ve eserleri Arnavutça'ya çeviren yazarlar ve kitapları nelerdir? Çağdaş edebiyatımızın tercüme edilen örneklerinden söz edeceğiz. Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı Türkoloji Bölümünden Doçent Doktor Sparta Kadiyu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhaba.
Teşekkür ederim davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Türkçeden Arnavutça'ya çevrilen eserlerden bahsediyoruz bugün sizinle. Türk edebiyat eserlerinin Arnavutluk'ta ilgi gördüğünü söyleyebilir miyiz? Oradan başlayalım sohbetimize.
Evet, oradan başlayabiliriz. İlgi çok fazla. Hı hı. Tabii ki eski tarihimize dayanarak... beraber yaşamımızın yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca olmasına karşılık bizim halk genelde ayrı bir sempati var. Hı hı. Türk yazarlarına karşı. Özellikle de son 30 yılda biz komünist bir rejiminden demokrasiye geçmiş bir ülkeyiz. Hı hı. Herkesin bildiği gibi. Dolayısıyla Arnavutlar da açtır bilim konusunda, okumak konusunda. Hı hı. Ve özellikle de Türk yazarlarına karşı bayağı büyük bir sempatileri var.
Çok güzel. Peki daha çok hangi türde edebi eserler tercüme ediliyor? Hani bir kanalize olduğumuzda farklı türler vardır elbet, değil mi? Daha çok ilgi gören.
Muhakkak vardır. Hı hı. Mesela bundan birkaç yıl öncesi Yahya Kemal, Aziz Nesin gibi, hı hı, yazarlar çok tutuluyordu. Özellikle de Aziz Nesin hem Arnavutluğa geldi, kendileri de burada bulunduğu için çok tanınan bir isim. Ben de zaten işimi İlk çevirmiş olduğum eserlerden birileri, hı hı, Aziz Nesin'in hikayeleriydi. Hı hı. Bundan birkaç yıl öncesinden.
Çok güzel. Hangi dönem eserleri diye sorsam, siz zaten Aziz Nesin dediniz ama eserleri Arnavutça'ya çeviren yazarlar kimler? Kimlerin ve kitapları neler?
Kitap çok. Çok türde, türü çok. Mesela benim söyleyebileceklerim, eski, yani 100 yılı geçmiş kitaplar bile Arnavutça'ya. Mesela benim şahsi çevirmiş olduğum kitaplardan bir tanesi de Aşk-ı Memnun kitabı mesela.
Siz de çeviriyorsunuz.
Ondan da biraz bahsetmek istiyorum size.
Spartak
belki
Bey,
ilginizi çeker.
Özür dilerim. Evet. Bu ilgimi çok çekti ama siz, buyurun, de çeviriyorsunuz aynı zamanda. Bunun altını çizelim.
Evet. Evet, ben de çeviriyorum. Zaten Aşk-ı Memnun kitabını ben çevirmiştim.
Çok güzel.
Bundan 10 yıl öncesine kadar. Bayağı zor bir kitap. Herkesin bildiği gibi zaten en büyük romansiyeri kabul ediliyor yüzyılın. Dolayısıyla da çevirmek, Türkçeden bu kitabı çevirmek özellikle de çok zor. Söyleyebilirim ki 2 yıl kadar bir süre zarfında çevirmiştim bu kitabı.
Oo, evet.
Genelde kitaplar 3-4-5 ay geçmez ama 2,5 yıl zaman almıştır bu kitabı çevirmek.
Evet, evet.
Onun gibi de siz de söylediğiniz gibi değişik türleri vardır, değişik yazı türleri okunmaktadır.
Hı-hı.
Son olarak da özellikle de Arnavutluk, Makedonya ve Kosova'da Arnavutların en çok okuduğu kitaplar psikolojik alanı daha çok ilgi duyuyor.
Evet, psikoloji.
Evet.
Peki bunu sizce bir hani şöyle sosyolojik o anlamda baktığınızda özellikle psikoloji alanındaki kitaplara ilgi duyulmasının bir sebebi var mıdır?
Bir nedeni, nedeni var. Çünkü biliyorsunuz dünya küreselleşmiş bir durumda. Herkesin hemen hemen sorunları, yaşam tarzları, stresin yüzyılın hastalığı oluşuyor gibi bu sosyolojik ve psikolojik kitaplarına daha çok ilgi getiriyor. Ve ben Kosova'daki bir basın eviyle ve yayın eviyle de çalışıyorum.
Evet.
Ve istenilen, en çok istenilen kitaplar psikoloji ve sosyoloji alanında. Geçen ay daha Doğan Cüceloğlu hocamızın bir kitabını çevirmiştik.
Oo, çok güzel. Hangi kitabını?
Ben çevirmiştim. İçimizdeki Çocuk mesela
harika.
En son.
Evet, evet.
Çok güzel bir kitap ve çok ilgi gören bir kitap.
Evet.
Yani
peki,
böyle.
Şunu da sormak istiyorum. Yani
buyurun.
Siz bir çevirmen olarak da aynı zamanda, siz Tiran Üniversitesi'nde Yabancı Diller Fakültesi'nde Slav ve Balkan Dilleri Departmanı'nda Türkoloji bölümündesiniz. Siz özellikle çevirmekten keyif aldığınız tür hangisidir? İşte şiir çevirdiniz mi mesela hiç?
Şiir de çevirdim. Ama herkesin bildiği gibi şiir çevirmek, yazı çevirmek gibi yazı çevirmek kadar kolay değil. Şiir en büyük, en yüksek seviyedir bizde. Biz yani çevirmenler arasında bunu çok konuşuruz. Arkadaşlarımız da şiiri çevirmek zor buluyor. Mesela benim bundan birkaç yıl önce Vasfi Samimi, Arnavut kökenli ama Türkiye'de yaşamış çok ender bir insan, kendisi şiirlerini çevirmiştim Arnavutça'ya.
Evet.
Böyle ama Türkçeden Arnavutça'ya çevrilen şiirler de vardı, kitaplar da vardı.
Harika. Peki Nisan ayında İstanbul'da Kültür Bakanlığı tarafından Uluslararası Edebi Çeviri Atölyesi düzenlenmiş.
Evet.
Siz de buradaydınız değil mi Spartak Bey?
Evet, ben de davetliydim. Rami Kütüphanesi'nde bir çevirmen, Türkçeden Arnavutça'ya ve Arnavutça'dan Türkçe'ye çevirmenlerin atölyesi yapıldı, düzenlenmişti. Ben de katılanların arasındaydım. Çok yararlı ve güzel bir atölyeydi. Orada en büyük sorunlar da konuşuldu. Çevirmenlerin sorunları, kitaplardaki karşılaştığımız zorluklar, seçme, yani hangi kitapları seçeceğiz gibi. Yani bütün bu konular bu atölyede konuşuldu, tartışıldı ve Rami Kütüphanesi'ndeki gibi çok güzel bir yerde belli bir karara vardık. Bütün Arnavut ve Türk olan çevirme arkadaşlarımız değişik yazarlardan bir kitap haline getireceğiz, çevirme. Yani değişik yazarların hikayelerini ve sanırım gelecek ay herkesin elinde olabilecek bir kitap olacak.
Çok güzel bir çalışma. Peki bir akademisyen olarak sizler araştırmayı seversiniz ve yerinizde duramayan bir yanınız da vardır. Bunun ötesinde ne olabilir diye. Sizin yapmayı düşlediğiniz, bir de şunu yapabilsem dediğiniz ilk hedefiniz hangisi?
Evet, doğru. Söylediğiniz çok doğru. Bir şekilde bir insan ama iki ayrı profildir. Yani çevirmen olmak ve hoca olmak, yani hı-hı, profesör olmak.
Tabii
ki mesleğimizin, ilk mesleğin zaten öğretim görevlisi. 20 yıldır Tiran Üniversitesi'nde çalışıyorum. Hı-hı. Muhakkak ki derse girmek ve yeni nesillere bir şeyler anlatabilmek, bir şeyler aktarabilmek çok büyük bir zevk.
Keyif.
Muhakkak. Hı-hı. Ancak çevirme yapmak da ayrı bir zevk.
Tabii.
Siz de söylediniz. Yani biz okutmanlar genelde yerinde durmayan insan tipine bağlıyız. Hı-hı. Ama çevirdiği yapmak için, hı-hı, muhakkak ki bundan vazgeçmek gerekiyor. Saatlerce bilgisayarın önünde çalışmak gerekiyor. Yani böyle bir çok büyük, çok uzun bir vakit istiyor.
Tabii.
Öyle.
Çok güzel. Dileriz ki bütün hedefleriniz gerçekleşsin. Sesinizi bize duyurduğunuz için çok teşekkür ederiz. Tiran'a sevgilerimizi, ben saygılarımızı iletiyoruz sayenize. Doçent Doktor Spartak Kadiyu ile konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Böylelikle nihayetlendiriyoruz Balkanlara yolculuğu, ama bu haftalık diyelim. Kadriye Şener ile çalışıyoruz biz. Kendileri hazırlıyorlar bu güzel programı. Nuri Göktaş var şu anda teknik masada. Tolga Kökten'den devraldı. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın. Balkanlara yolculuk.